Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, sunucunuz ben Murat Yeşiltaş, ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Nuri Göktaş iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yine bu hafta yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Elbette Türkiye gündemi, uluslararası evet. gündem ve belki bölgesel gündem diye üçe ayırabiliriz. Türkiye açısından şöyle hızlıca gündeme bakıldığında Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti evet. var. Orada ana konulardan bir tanesi F-16 satışı. Evet. F-16 satışına ilişkin biliyorsun bir müddettir pozitif bir hava esti evet. ABD'de. Muhtemelen bu satış gerçekleşecek ama bu satışın gerçekleşmesi bağlamında Amerikan iç siyasetini ve Türkiye'ye yönelik dış politikasını etkileyecek bir takım yeni dinamikler de olduğunu Doğru. söyleyebiliriz. Yunanistan meselesi var.
Onlara
F-35 satmayı mesela. Planlıyorlar. Bunu konuşalım. Yani sadece Türk-ABD ilişkileri açısından değil ama Türkiye'nin F-16'ları alması ve Yunanistan'ın F-35'leri alması bu Türk-Yunan gerilimini nereye götürür? İlişkilerini nereye götürür? Bu önemli. Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinde belki çok fazla üzerinde durulmayan Suriye dosyası da var.
Doğru.
Suriye'de bir müddettir ilişkilerin tamiri ve sorunların çözümü noktasında bir süreç yürütülüyor. ABD normalleşme bağlamındaki politikaya destek vermeyeceğini açıkça ilan etti. Ama engel de olmayacağım dedi. Hı hı. Bunun için benden kimse destek beklemesin dedi.
Evet.
Bu konuyu da ayrıca tartışmak lazım.
Çünkü, bir de Halk Bankası meselesi var.
Tabii Halk Bankası var. Orada Suriye normalleşme meselesinde yeni bir takım hususlar öne çıktı. Doğru. Bunlar tabii doğru mu, yanlış mı, rejimden gelen kaynaklar çoğu zaman manipülasyon ve spekülasyon üzerine haber yaptırıyor. F-16 ile doğrudan ilgili değil ama geçtiğimiz hafta biliyorsun İsveç'te çok çirkin bir hadise yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik PKK'nın süreci de sabote etmeye varacak ölçüde çirkin bir saldırısı oldu. İsveç hükümeti bunun için pişman olduklarını söylemeyen ama bir tür bunun çok çirkin bir saldırı olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı başbakan. Ancak tabii ki PKK'ya yönelik de Türkiye'nin isteklerinin tam manasıyla yerine getirilmediği anlaşılmış oldu.
Kesinlikle.
Avrupa'da hala PKK'ya yönelik bir muğlaklık var. Biz Fransa olaylarında bunu konuşmuştuk. Ancak belli ki Avrupa PKK'nın alanını daraltmak için yasal siyasal baskılar oluşturamıyor. PKK adeta Avrupa'yı teslim almış durumda. İsveç meselesi önemli bir konu çünkü bu şekilde devam ederse İsveç Türkiye'den evet oyu alamayacak gibi gözüküyor. Suriye meselesi biraz önce söylemiştim. Orada bir hareketlilik var. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Şam'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Şam'a gitti. Ondan önce de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şam'a gitmişti. İran Dışişleri Bakanı o görüşmeden sonra Türkiye'ye geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Normalde Dışişleri Bakanları Cumhurbaşkanlarıyla çok fazla görüşmezler.
Tabii,
demek ki burada
varsa
bir mesaj iletildi. Doğru. Suriye normalleşmesine ilişkin. Belki İran'da devam eden olaylar yüzünden de bu görüşme önemli bir görüşmeydi. Ukrayna meselesi devam ediyor. Karşılıklı askeri operasyonlar. Rusya'nın sivilleri hedef aldığı son günlerde çok açık bir şekilde gözüküyor. Bir biliyorsun geçtiğimiz hafta yine bir değişiklik yapmıştı. Gerasimov
evet.
Yani Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'nı Ukrayna'daki özel operasyondan tabii, sorumlu komutan.
Kabul geliyor, konuşmak
şimdi
lazım
tabii bu dördüncü komutan yani Serakovin olması lazım herhalde. Yani Hava Kuvvetleri'nden sorumlu komutanı evet, özel
Suriye komutanıydı.
Şimdi Gerasimov'un yardımcısı oldu. Gerasimov önemli bir isim tabii. Batı'da çok iyi biliniyor. Hatta adıyla tarif edilen bir doktrin bile söz konusu. Hibrit evet. savaş doktrini Gerasimov'a ait. En azından böyle söyleniyor. Bu da belki tartışılmaya muhtaç bir konu. İstersen Önce bir Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında Çavuşoğlu'nun ziyareti, F-16 meselesi, Türk-Yunan ilişkileri, ABD'nin Suriye normalleşme meselesine yaklaşımı. Hızlıca bir toparlayalım orayı. Sonra bu İsveç-PKK meselesini konuşalım. Biraz tabii oradan Suriye'ye de geçmek özel olarak. İran olur. Ne getirdi, ne götürdü.
Olur. Evet. Tabii şimdi Türk-ABD ilişkileri açısından önemli bir dönemecin arefesindeyiz. Gerçekten bu birkaç gün iki ülkenin ilişkilerini orta vadede belirleyebilir. Çok önemli meseleler var, sen de ifade ettin. Şimdi bu savunma sanayi alanında atılacak adımlar, Suriye meselesi ve yine Halkbank meselesi de bence çok önemli aslında. Üzerine durmak gerekiyor. Bugün ilgili dava görülecek ve oradan ciddi bir ceza eğer çıkarsa, ki siyasi bir dava olduğu üzerinde herkes hemfikir. Türkiye'nin işte ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor Halk Bankası. Ciddi bir ceza eğer çıkarsa bu iki ilişkileri zedeleyebilecek bir süreç işletebilir. Şimdi F-16 meselesi tabii çok önemli. Türkiye nihayetinde F-35 projesinin dışına çıkartıldı. Kendi iradesi dışında, bu Türkiye adına hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Ciddi bir üretici ortaktık biz aslında. Finansal açıdan da ciddi katkılar sunmuştuk. Türkiye'yi S-400 üzerinden bir bahaneyle, ki işte orada Hindistan'a aynı yaptırımları uygulamayan Amerika Devletleri, NATO müttefiği Türkiye'yi S-400'leri bahane ederek yaptırım uygulayıp sürecin dışına itti. Ardından bir ara model olarak F-16'ların alınması ve modernizasyonu ile ilgili bir süreç başladı. Beyaz Saray, Biden yönetimi buna çok sıcak yaklaştığını ifade ettiler. Türkiye'de o zaman gereğini yerine getirin. Yani kongrede malum engeller söz konusu. Bazı özellikle ideolojik olarak Türkiye takıntı haline getirmiş çeşitli lobi kuruluşlarının, özellikle Ermeni lobilerinin etkisinde hareket eden isimler var. Onların olası şerhlerini engellemeye yönelik adım atın dedi. Şimdi bu süreç biraz belirleyici olacak. Anladığım kadarıyla dün galiba Beyaz Saray ilgili talebi kongreye sundu.
Sundu, evet.
Orada şimdi kendi iç süreçleri işlenecek ama genel değerlendirme şu: Amerika siyasal sistemini iyi bilenler, ki sen de katılacaksın, iyi takip ediyorsun. Beyaz Saray isterse, gerekli pazarlıkları senatörlerle yaparsa, baskı yaparsa bu işi çıkartabilir. Ama buna çok asılmazsa senatörler kendi veto kartlarını kullanarak bunu veto edebilirler diye değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Yani Beyaz Saray gerçekten bu F-16 meselesinde Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirecek mi? En azından bu F-35 sürecinden sonraki o süreci bu şekilde yönetecek mi?
Peki
bunu göreceğiz.
Lerin Yunanistan'a verilmesi tabii,
o da ayrı bir başlık.
Nasıl bir
yani Türkiye adına yani. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ege'deki dengeyi, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a yaklaşımındaki dengeyi
yani askeri mantıklı.
Ya tabii şöyle, hani hava kuvvetleri tüm anlaşmayı orada, olası anlaşmayı görmek, ne zaman teslim edeceğini görmek lazım. Şimdi mevcut en ihtimalle bile 7-8 yıl sonra bu uçaklar Yunanistan'a verilebilir. 7-8 yıl sonra Türkiye savunma sanayinde asimetrik açıdan bence Yunanistan'a ciddi bir fark atacak diye düşünüyorum. İşte siperlerin hayata geçeceği, Türkiye'nin kendi uçağını üreteceği bir dönemde.
Yani hem hava savunma sistemlerinin.
Evet. O dönemde bence Türkiye'nin üstünlüğünü öyle 20-30 tane
bu mini muharip uçağın şey belki de yapılmış olması.
Kızıl Elma hayata geçecek, Tefix projesi hayata geçecek. İşte siper gibi yüksek irtifa hava savunma sistemleri tamamen balistik sistemleri de engelleyecek şekilde dizayn edilecek. Türkiye savunma sanayinde ciddi bir makas açmış durumda. Yunanistan'da kıyas bile kabul edilmez. Dolayısıyla o perspektifte baktığımızda çok etkilemeyebilir ama bu Amerika'nın hareket tarzı, yaklaşım tarzı açısından, Türkiye ve Yunanistan'a verdiği değer ve yaklaşım açısından çok belirleyici. Zaten ciddi sorunlar yaşanıyor. İşte PKK meselesi, Suriye meselesi, şimdi Yunanistan'da yeni üsler kurması, DEDAŞ meselesi gibi konular. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Amerika ve şehitlerin yaklaşımı, Kıbrıs meselesine bakışı, bunlar hep İki ülkenin arasında ciddi soru işaretleri oluştururken, bir de Türkiye F-35 sürecinden çıkartıp yerine Yunanistan'a bu şekilde silah sistemleri satması Türkiye'nin Amerika ve şartlarına bakışını bence çok ciddi anlamda belirleyecektir.
Evet, bu da yani tabii şimdi önümüzde çok kritik bir dönem var aslında. Seçimler var Türkiye'de. Tabii. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan uluslararası mecralardaki yayınlarda Türkiye'deki seçimin 2023'ün en önemli seçimi olduğu söyleniyor. Diğer önemli seçimler de var. Mesela Nijerya'daki seçimler de çok önemli. Pakistan'daki seçimler çok önemli. Ama Türkiye'deki seçimler jeopolitik etkiler ortaya çıkarabilecek şeklinde yorumlar yapıldı. Doğru. Geçtiğimiz hafta bir mecrada. Ben şöyle bir baktım buna dair daha fazla yayın var mı diye. Neredeyse bütün uluslararası mecralarda Türkiye'deki seçimi evet. hakikaten 2023'ün en önemli seçimi olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla bu bütün bu Yunanistan meselesi, Suriye meselesi yeniden belki de bakılmak zorunda kalınacak bir her halükarda. Yani mevcut politikaların devamını sağlayacak bir sonuç olursa bu bir konsolidasyon imkanı ortaya evet. çıkaracak Türkiye açısından. Ama mevcut politikalardan bir değişim ortaya çıkaracak bir sonuç ortaya çıkarsa bu da yine gerçekten bir sonuç üretecek. Tabii. Yani şimdi düşünsene Libya'da var olan politikayı değiştiriyorsun. Bunun mutlaka bölgesel tabii, sonuçları olacaktır. Olacak, Suriye'de Dağlık Karabağ konusunda bu Ukrayna'da
yeni gelecek hükümet.
Yani dolayısıyla hakikaten o doğru. Şimdi
yani muhalefetin söylemlerine de baktığımızda Türkiye'nin dış politikadaki yeni oluşturduğu bu alanı değiştirmeye yönelik.
Yani evet, orada bu hafta çok popüler bir tartışma vardı savunma sanayisiyle ilgili. O konuyla ilgili de istersen bir şeyler söyle. Çünkü biliyorsun yine muhalefet partilerinden bir tanesinin genel başkanı evet. Türkiye'nin İHA'larıyla, SİHA'larıyla ilgili aslında toplumun çok fazla desteklemediği bazı yaklaşımlarda bulundu.
Maalesef.
Bu bir tepki ortaya çıkardı. Nedir o?
Doğru, haklı bir tepki. Sanayi. Yani aslında savunma sanayi partiler üzeri iç siyasi meselelerin üzerinde tutulması gereken Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir mesele. Ancak burada maalesef Sayın Ali Babacan doğrudan bir şirketi, işte TB2'leri, Akıncıları geliştiren Baykar şirketini
Baykar
hedef aldı. Bu ben doğru bulmuyorum. Çünkü siz muhalefette de olabilirsiniz, iktidarda olabilirsiniz. Seçmen olarak da iktidarda destekleyebilirsiniz, muhalefette de destekleyebilirsiniz. Ama Türkiye'nin ulusal güvenliği için birinci derecede önemli olan savunma sanayinin hepimizin desteklemesi gerekiyor. Ki burada bir muazzam başarı öyküsü de var. Yani belki AK Parti iktidarının benim kanaatime göre en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi savunma sanayi. Ve burada bir özel şirket kendi imkanlarıyla devletten de ciddi katkı almadan, hatta ciddi anlamda baskılara, engellemelere de maruz kalmasına rağmen çok büyük bir başarı hikayesiyle SİHA sistemleri geliştirmeyi başardı. Baykar'dan önce ya da işte Türkiye'nin diğer savunma sanayi şirketleri, TUSAŞ gibi işte SİHA'lar geliştiren şirketlerden önce Türkiye dış alımlar yapmak zorunda kalıyordu. İsraillilerden Heron aldık, işte nasıl sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Tam bir başarısızlık öyküsü. Amerika yine Türkiye'ye çeşitli yaptırımlar uygulayarak bu SİHA'ları satmadı vesaire. Türkiye kendi şirketleriyle bunları geliştirdi. Özellikle TB2 mevcut alanda bir devrim niteliğindeydi. Yani Türkiye'nin işte terörle mücadelesinde, sınır ötesi askeri harekatlarda, Libya'da, Azerbaycan-Ermenistan savaşların kaderini, ülkelerin kaderini değiştirir nitelikte bir etki yarattı. Keza yine Ukrayna-Rusya savaşında bence Rusların Kiev'i ele geçirmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi Ukrayna ordusundaki TB2'lerdi. Çünkü Rus lojistik altyapısını tamamen yok etti ve Kiev'i ele geçirmelerini engellemişti. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Bugün 30'a yakın ülkeye ihraç edilmiş. Daha onlarca ülke sırada bekliyor. Evet. Yine şirketi yaptığı açıklamalarda gelecek 3 yıllık üretim bantları tamamen dolmuş durumda. Sayın Ali Babacan orada bir şey ifade etti. Hani rekabetten mi korkuyor bu şirket şeklinde bir ithamda bulundu. Ama bunun ne kadar gerçekliğe tekabül gelmediği evet. görülüyor. Bu yıl sadece 1.2 milyar dolarlık ihracat yapmış bir şirketten bahsediyoruz.
Ki savunma sanayi ihracatının toplam evet. rakamı 4.4 milyar dolar.
125'in yani tek başına yapan 125. bir şirket. Gelecek yıllarda da bu daha da artacak. Tabi burada biz Baykar propagandası yapmıyoruz. Yani Türkiye'nin sadece başarı hikayesi Baykar değil. Bir Aselsan'da da konuşmak lazım. Roketsan da başarılı. TUSAŞ da çok önemli sistemler yapıyor. Şu yaklaşım.
750 tane proje
evet,
var şu anda ve
2023'te yürüyen
25 tane daha yeni proje.
Yani savunma sanayi müfessarlığı yani. Da bir açıklama yaptı. Hatırlarsan dedi, yani geçmişle günümüzü kıyaslandığımız zaman yüzlerce yeni şirket çıktı. Hepsi devletten destek alıyor. Türkiye 4,5 milyar dolarlık ihracata ulaştı. 60 milyar dolarlık bir şu anda hasıla oluşmuş durumda savunma sanayide. Yani tek bir şirkete odaklanılmış
ve desteklenmiş savunma sanayi bir durum ekosistem. Zaten. Yani ekosistem.
Tek başınıza başarılı olma imkanınız da yok zaten. Mümkün. Aynen yani, o ekosistemin parçası haline geleceksiniz.
Yaklaşık bir İHA'da 1000 parça var.
Kesinlikle.
1000 tane parça var. Evet. Bunların %97'si evet. yerli imkanlarla üretiyor.
Hatırlarsan Baykar'ın işte TB2'lerin başarısından sonra uluslararası yaptırımlar geldi hemen özellikle
evet, Kanada'dan.
Ne yaptı orada? Baykar şirketi hemen Aselsan'la ortak proje geliştirdi. CAT sistemleriyle kameraları yerli üretti. Diğer bileşenleri yerli üretilerek burada kendi ellerinde, Türkiye'nin elinde güçlendirmiş oldular. Dolayısıyla şu yaklaşım olmalı. Yani Baykar gibi daha fazla başarılı şirketin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz vaadinde bulmak yerine, bu kadar başarılı bir şirketi dünyada
bir ön yargıyla yaklaştığını kadar gösteriyor değil mi mesela?
Tabii başarılı olmuş. İşte birçok think tank raporuna, medya analizine konu olmuş, adına şarkılar yazılmış bir başarı hikayesine hedef almak.
Hayır, yani çok rasyonel değil. Düşün. Yani Kanada TB2'lerin kamerasına ambargo uyguladı.
Önce,
aynı Kanada Ukrayna'daki yaptı, mesele yüzünden yani insan hakları örgütleri bile bu kampanyanın tabii bir parçası haline tabii geldi. Bu dünyada da bir ilk aslında.
Aynen.
Bu bakımdan da çok enteresan. Bu yani bu PKK Avrupa meselesi. Yani burada bir kısır bir döngü var. Yani PKK'nın Avrupa devletleri açısından bir terör örgütü olduğu yasalarla sabitlenmiş durumda iken nasıl oluyor da bu kamusal alandaki PKK'nın aktivitelerini sınırlamak için kullanılamıyor? Burada yani, bir ikiyüzlülük mi var, art niyet mi var, yoksa bir kabiliyet ikisi problemi mi var?
Bence ikiyüzlülük ve art niyet var. Kendisine dokunmayan terör örgütünün Türkiye'ye karşı kullanma
ama dokundu Fransa'da.
Yani onu tolere ediyorlar. Onu zaman zaman kendisine düzeni tehdit olduğumu biraz bastırıyor, dizginlemeye çalışıyor. Bir de tabii kendileri için o kadar kullanışlı ki işte o biraz içerideki sorunları da tolere ediyorlar zaman zaman. Maalesef gördük işte mesela o Paris'teki saldırıda Ahmet Kaya Kültür Merkezi ismiyle faaliyet gösteren yer PKK KCK.
Ahmet Kaya da yazık yani.
Ahmet Kaya'nın ismini de kirletiyorlar aynen. PKK'nın karargahı zaten öldürülen şahıslar da doğrudan KCK eski yürütme kurulu üyesi olan işte cenazesi de Kandil'de kaldırıldı yani olacak şey değil. Buna Fransızlar maalesef tamamen alışmış durumda. Ardından da PKK nasıl örgütlü bir şekilde şiddete başvurduğunu o gösterilerde gördük. Keza şimdi İsveç'te yaşanan hadise. Tabii Türkiye adına kabul edilemez. Orada sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, tüm bir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı da hedef alındı.
Evet.
İsveç'te belediye binasının tam önünde, başkentte böyle bir gösteri yapılması ve gösteride Erdoğan'ın işte sözde kuklasının
yani PKK'nın amacı ne orta?
Çabası.
Bu basit bir gösteri değil.
Ya ben bunu analiz ettiğimde kesinlikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini provoke edip gerçekleşmemesini sağlayıp Türkiye ile Batı arasında bir gerginliğe yatırım yapıyor. Kendi adına çok mantıklı, PKK adına çok rasyonel bir hareket. Ama İsveç'in buna nasıl alan açtığı asıl soru işareti. Yani siz Türkiye ile işte üçlü muhtara imzalıyorsunuz, taahhütler veriyorsunuz, anayasanızı dahi değiştirme sözü veriyorsunuz, ilgili kanunları çıkartacaksınız, istihbarat faaliyetleri, güvenlik faaliyetleriyle PKK'ya ve PYD'ye, PG'ye, FETÖ'ye bu anlamda karşı adım atacaktınız. Bunların çoğunu yerine getirmemişlerdi ki böyle bir hadisenin yaşanması ve bunun ardından da yine savcılık soruşturmaya gerek yok kararı almış anladığım kadarıyla geçen gün okuduğum
tabii
bir haberdi. Bizim yasalarımıza göre bu suç değildir diyor. Zaten Cumhurbaşkanı
kendi
Erdoğan,
başbakanını yakan bir gösteri olsa o da mı suç değil?
Maalesef yani burada işte Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almıyorlar. Terörle mücadelede
peki bu nereye gider bu
ya şekilde üyelik sorun? Erdoğan da zaten net bir şekilde ifade etti. Mümkün değil yani şu anda Türkiye'nin.
Yani parlamentoya gitmesi bekleniyordu.
Tabii. Türkiye'de parlamentoda da çıkmaz. Siyasi iradede buna zaten.
Burada tabii verecek. Muhalefet partilerinin de tepkileri yani hepsinin
olumluydu,
değil tabii.
Evet.
Yani onların da bu sürece sahip çıkması önemliydi.
Tabii.
Evet, bu PKK meselesi Avrupa'da kolay kolay sona ermeyecek bir mesele gibi duruyor. O yüzden çok da dikkatli olmak lazım. Tabii Türkiye uyarılarını yapıyor. Nihayetinde Avrupa'yı, Avrupa kamusal düzenini, PKK mafyatik bir örgüt. Avrupa'da sadece bir terör örgütü.
İsveç acaba şey mi bekliyor? Türkiye'deki seçimleri mi bekliyor? Yani seçimlerden
yani,
sonra yeni gelecek onlara göre eğer Erdoğan ve AK Parti iktidar Cumhur İttifakı
ne olacak o zaman, değişecek
yeni gelecek yani muhaliflerin NATO bağlamında böyle bir veto yetkisini kullanmayacakları. Bence
ben
de
sanmıyorum.
Burada
öyle bir şey. Parlamento var. Yani parlamentoda çoğunluk bunun arkasında da olması lazım. Orada
i̇şte,
da salt çoğunluk.
Kolay değil ama belki bunu oynuyor olabilirler.
Olabilir. Yani. Evet. Suriye meselesi, normalleşme. Şimdi tabii rejimden gelen açıklamalar, acaba müzakere masasında yer alan açıklamalar mı? Ben bundan çok emin değilim. Ama tabii bir takım talepler olduğu Türkiye'den de anlaşılıyor. Mesela en son taleplerden bir tanesi ABD'nin rejime uyguladığı Sezar yasası, yani ambargo yasasına Türkiye'nin riayet etmemesi, uymaması şeklinde bir talepleri de var. Diğer bütün o çekilme, talepleri, evet. işte muhalefetin silahsızlandırılması, onlarla Türkiye'nin ilişkisinin kesilmesi vesaire gibi taleplerin yanı sıra bir süreç var ve Dışişleri Bakanlarının görüşmesi bekleniyor yakın bir zamanda. Eğer bir sorun yaşanmazsa Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu sürecin parçası olduğunu artık
olmak
daha
çabası içerisinde
ya da çabası içerisinde yani. Olduğunu en azından yani. Rejim tarafını daha fazla teşvik eden evet. Türkiye'ye de zaten ciddi Doğru. bir yakınlaşması olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri de sanki sürecin 3+1'i gibi yani
Aynen.
Suriye, Türkiye, Rusya artı Birleşik Arap Emirlikleri gibi.
Arap ayağını temsil ediyor.
Benim. İran Dışişleri Bakanı gitti Şam'a. Esad'la görüştü. Benzer şeyleri tekrar ettiler ama sonrasında Türkiye'ye geldi.
Doğru.
Neredeyiz çözüm süreci ya da bunun adına çözüm süreci demeyelim de normalleşme bağlamında süreci, neredeyiz?
Evet. Şimdi şu var bir defa benim ilk tespitim. Rejim şu an için çok istekli görünmüyor. Çünkü onlar da Türkiye'deki seçimleri bekliyorlar açıkçası. Hmm. Çok net. Hatta zaten Esad buna yönelik açıklamalar da yaptı. Çünkü İşte Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partileri zaten Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirme vaadinde açık bir şekilde bulunuyorlar. Dolayısıyla Esad şunu düşünüyor. Eğer Erdoğan seçimleri kaybederse yeni gelecek iktidarla çok daha kolay masaya oturabilirim ve Türk ordusu belki de Suriye'den çekilebilir şekilde bir düşünce.
Böyle bir
olabilir.
Şey mümkün değil.
Ya zaten 3 ay var seçimlere. 10 yıl boyunca biz Türkiye ile görüşmedik. 3 ayda görüşmeden idare edebiliriz.
İşte bir şey olmaz düşünüyorum.
Yani kendi açısından makul olabilir. Ruslar bence bastırıyor rejime. Ruslar sıkıştırıyor onu ve o yüzden bu görüşme sürecini o yüzden şu an için kabul ettiler. Ama tabii seçimlerden sonra Erdoğan iktidar yeniden olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan rejimle görüşmek isteyecektir tabii. Yani çünkü çok sıkışmış durumda. Yani artık ekosistem tamamen çökmüş durumda. İnsanlar açlıktan
ekonomik sistemden bahsediyorsun.
Tabii ekonomik sistem tamamen çöktü.
Enerji, petrol fiyatları vesaire
bulamıyor. Ülkenin zaten yarısında kontrol yok. Petrol alanları, doğalgaz alanları, verimli topraklar tamamen elinden çıkmış. Yani yaşayamıyor artık o bölge. Rusya ve İran'ın yardımıyla ne kadar daha fazla ayakta kalabilir? O ülkeler de artık isteksiz. Sadece İran'ın 20 milyar dolarlık alacağı var enerji Suriye'den. Artık İran'ın da ekonomik durumu çok kötü. Zaten son dönemde İran'ın artık ucuz petrol verme şeyini kesmeye başladığını ve dünya fiyatlarından verme çabası içerisinde olduğunu gördük. Bu da Suriye'de çok ciddi bir petrol sıkıntısına neden oldu son 1-2 aydır. Devlet kurumları bile artık birkaç gün çalışmıyor. Okullar tatil edildi. Maçlar vesaire, futbol, sosyal etkinlikler tatil edildi. O kadar kötü durumda olan bir rejimden bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle veya böyle Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalacak. Ama Erdoğan'dan ziyade işte Kılıçdaroğlu ile oturmayı tercih eder tabii Esad yani.
İran'ın Türkiye'ye ziyaretine ne
tabii
diyorsun?
Bunun ötesinde şimdi süreç nereye geldi? Bence burada Türkiye şimdi askeri harekat yapma kararlılığındaydı. Putin Türkiye'ye yeni bir öneriyle geldi. Hani Suriye'yle sizi masaya oturtalım ve siyaseten istediklerinizi almanızı sağlayalım diye. Ama tabii rejim şu anda hem Türkiye'deki seçimleri gözetiyor hem de bazı böyle Türkiye'nin kabul etmeyeceği bazı taleplerle ortaya koyarak zaman kazanmaya çalışıyor olabilir. Muhtemelen Dışişleri Bakanları yine görüşecek ama buradan bir sonuç çıkma ihtimalini ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum.
Çünkü biz neyi bekliyoruz?
Peki, sonra bence daha anlamlı görüşmeler
olacak. Peki Dışişleri Bakanları görüştükten sonra çalışma grupları oluşmaksızın ve bir ilerleme kaydedilmeksizin Cumhurbaşkanı ile Esad'ın görüşmesi mümkün mü? Yani bu belki 1 milyon dolarlık soru
çok anlamlı ama, değil yani bilmiyorum. Bak süreç olur mu?
Böyle bir şey olursa şaşırtır mı seni?
Beni şaşırtır. Ama siyasette her şey mümkün. Siyasette her şey mümkün. Liderler görüşmek de isteyebilirler. Ama bana sahada bir şey verir mi? Çok emin değilim. Bence Türkiye küçük de olsa bir asker harekat da yapabilir. Yani bu süreçte. Yani
geçen hafta biliyorsun.
Terfat gibi bölge olabilir. Bu rejimi de çok fazla rahatsız etmeyebilir. Hem de PKK'ya bir mesaj. Şimdi rejim de tabii şu ikili şeyi de yapıyor. Türkiye ile görüşerek PKK'ya karşı baskısını da artırıyor. Çünkü PKK'yla da bir görüşme süreci yapıyordu ve onu da Amerika'dan uzaklaştırıp kendi yanına çekmeye çalışıyordu. Şimdi Suriye sahası öyle iki oyunculu bir saha değil. Aynı anda bir sürü aktör var, yerel unsurlar var. Hepsi birbirine karşı hamle yapıyor ve diğer ülkelerle olan angajmanı diğer Peki, tarafa kullanıyor. Mesela Türkiye'de Amerika'ya karşı kullanmaya başladı rejim kartını. Şimdi Amerika şunu düşünüyor. Türkiye hiçbir şekilde rejimle yan yana gelemez.
Niye varsayıyor? Evet.
Tabii Fırat'ın doğusundaki ben oluşturduğum PKK devletini de ciddi anlamda tehdit edemez diye düşünüyor. Ama şimdi Türkiye oyun bozdu. Bir anda Rusya, İran, Türkiye rejim görüşmeler
başladı. Nereye gelirse ABD boşa düşer.
Tabii Amerika varlığını devam ettiremez böyle bir olası anlaşmadan sonra. Şimdi bu Türkiye'nin elini güçlendirdi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile görüştüğünde, Sayın Çavuşoğlu şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde, gelin size de anlaşabilir
diye. Sence bu konu yani gündeme gelecek mi Çavuşoğlu'nun
gelebilir görüşmelerinde? En azından Türkiye'nin eli güçlendi.
Yani bak, bu sürecin bir parçası değilsiniz şu anda ama bu süreç sona erdiğinde... Evet.
Çıkmak zorunda kalacaksınız.
Ya da treni kaçırmış
ya da treni kaçırmayın, gelin biz oturalım
gelin,
masaya.
Dolayısıyla beraber
bizim
oturalım.
Aramızdaki problem nedir? PKK. PKK'dan vazgeçin. Evet. Bizim Suriye projeksiyonumuzda evet, çok
aynı
ayrı
yerdeyiz.
Değil. Yani İyice biz de Birleşmiş Milletler 2254'ü savunuyoruz. Doğru. Ülkede siyasi reform istiyoruz. Esed'in geleceğinin olmadığını düşünüyoruz.
Bu çok kısaca muhalefetin, yani Suriye muhalefetinin yaklaşımı biraz...
Ya onlar endişeliler.
Endişe var.
Yani burada acaba Türkiye bize artık destek vermeyecek mi? Rejimin bu taleplerini ne kadarını Türkiye kabul eder? Türk askeri çekilir mi buradan? Onlar istemiyor tabii. Çünkü rejimle birlikte yaşayabileceklerine inanmıyorlar. Arada kan var. Yani yüz binlerce insan öldü. İnsanlar hala, yüz binden fazla insan hapishanelerde. Tabii barışmak kolay değil. Hani Türkiye kendi ulusal çıkarlarını düşünen bir ülke, oturup rejimle anlaşabilir, barışabilir ama Suriye'de evet, bir iç savaşın tarafı. Çok ciddi anlamda kayıplar verdiler. Endişeleri var. Rejimin hala çok zalim olduğunu düşünüyorlar. Çünkü kötü deneyimler de var. Mesela Ürdün aracılığıyla Dera'da bir anlaşma yapıldı.
Evet,
ve orada hiçbir sonuç yok. İnsanlar yine işkenceye tabi tutuluyor. Yine hayatını kaybediyor. Dolayısıyla Suriyelileri bence anlamak lazım. Yani.
Evet. Peki Can, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşçakalın.
Küresel analiz.